Ayrım 34, Elveda Güzel Vatanım, Ahmet Ümit, sayfa 359. O alçağı tutuklamalıydık. Günaydın Ester, 10. gün sabah. Sabahleyin gazeteleri okuyunca dona kalmıştım. Zannettiğimden daha büyük bir tezgah dönüyordu. Ne olduğunu tam olarak anlayamamıştım ama birileri fena kumpas kuruyordu bana. Cezmi Kenan cinayetinden bahsediyorum. Nihayet yazmıştı gazeteler ama ne yazış. İkdam gazetesinin 3. sayfasında şöyle deniyordu. Langa'da esrarengiz cinayet. Emekli binbaşı Cezmi Kenan evinde ölü bulundu. Bıçaklı bir saldırı neticesinde can veren Cezmi Kenan'ın yalnız yaşadığı tespit edildi. Evde arama yapan emniyet kuvvetleri bahçedeki susuz kuyuda önemli miktarda mühimmat buldu. Çok sayıda tüfek, tabanca ve el bombasından mürekkep bu cephanenin ne amaçla depolandığı bilinmiyor. Maktulün eski bir İttihat ve Terakki üyesi olduğuna dikkat çeken emniyet yetkilileri cinayetin siyasi yönü olabileceğinden şüpheleniyor. Kurban Cezmi Kenan'ın evinde İttihat ve Terakki'nin eski reislerinden Kara Kemal'le birlikte çekilmiş fotoğraflara da rastladıklarını söyleyen yetkililer bu olayın İzmir suikastıyla bağlantısı üzerinde duruyorlar. Bilindiği üzere İzmir suikastı zanlılarından Kara Kemal yakalanacağını anlayınca geçtiğimiz Temmuz ayında saklandığı evde intihar etmişti. Cumhuriyet ile Vakit gazetelerinde de Cezmi Binbaşı'nın ölüm haberi bu minval üzerine neşredilmişti. Belli ki havadis aynı kişi tarafından kaleme alınarak sunulmuştu basına. Şaşılacak bir yan yoktu bunda. Teşkilat-ı mahsusa zamanında biz de yapardık aynısını. Hayret verici olan bu kadar önem atfedilen bir cinayet soruşturmasında benim gibi mimli bir adamın dikkate değer bulunmamasıydı. Gazetedeki havadislere göre hareket edilecek olursa çoktan tutuklanmam, ağır bir sorgudan geçirilmem icap ederdi. Oysa dün gelen iki polis zanlı bile saymamışlardı beni. Ne yapmaya çalışıyordu bu adamlar? Ne olacak Mehmet Esad'a zaman kazandırmaya çalışıyorlardı. Hiç kuşku yok ki Cezmi Binbaşı'yı kendileri öldürmüştü. Şu cephane haberinden sonra artık emindim bundan. Kendileri için gerçek bir tehlike olarak görmüşlerdi emekli zabiti. Ama böyle bir adamın evi gece gündüz izlenirdi. Dolayısıyla benim oraya gittiğimi bilmemeleri imkansızdı. Buna rağmen serbestçe dolaşmama nasıl izin veriyorlardı? Muhtemelen yine Mehmet Esad sayesinde. Cinayeti kendileri işledikleri için zaten bulmaları gereken bir fail de yoktu ortalıkta. Beni kendi teşkilatlarına kazanmayı umduklarına göre tutuklanmamın da bir manası olmazdı. O sebepten hala dışarıdaydım. Evet, bu son derece mantıklıydı ama Mehmet Esad neden Cezmi'den hiç bahsetmemişti? Dün akşam da kafamı kurcalayan bu mevzu şimdi daha da önem kazanmıştı. Öyle ya, eğer benim Cezmi'nin cesediyle karşılaştığımı, hatta yakalanmamak için kaçtığımı biliyorsa Mehmet neden susuyordu? Beni sınamak için? Evet, bu sorunun akla yakın tek cevabı buydu. Kâfi derecede itimat etmiyorlardı bana. Kendisinin de söylediği gibi onun teşkilatında ittihatçılığı sürdürdüğümü zanneden kişiler vardı. Cezmi Binbaşı'nın öldürülmesi olayını beni sınamak için kullanıyorlardı. Bana nereye kadar itimat edebileceklerini anlamak için. O halde buluştuğumuzda Mehmet'e anlatmalıydım olan biteni. Ya tahminlerim hatalıysa, ya hakikaten de haberi yoksa Mehmet'in bu cinayetten. Devletin içindeki farklı bir birim infaz ettiyse bizim binbaşıyı, hatta olay hakikaten de adi bir hırsızlıksa, cinayet için eve gelen polis rastlantı sonucu cephaneliği bulduysa, o zaman boş yere kendimi ifşa etmiş olmayacak mıydım? Asıl o zaman bir itimat buhranı ortaya çıkmayacak mıydı? Sahiden de karışık bir meseleydi. Açık olmak lazım derdi Basri Bey. Bazen ketum davranmak masum insanları dahi ipe götürebilir. Şu anki halim tam da buydu. Ne suç işlemiştim ne hatalı bir davranışla bulunmuştum. Sadece eski arkadaşımı görmek için evine gitmiştim. Ama şimdi meşhum bir cinayet vakasının zanlısı haline gelmem işten bile değildi. Hayır, bu beladan kurtulmalıydım. Olanı biteni Mehmet Esat'la paylaşmalı, bu cinayetle hiçbir alakam olmadığını söylemeliydim. Hem belki hakikati de anlamış olurdum böylece. Mehmet'in bu olaydan haberi yoksa bile araştırabilir, cinayetin gerçek sebebini öğrenebilirdi. Evet, yapılması gereken buydu. Artık bu muammayla zihnimi meşgul etmemeli, yazıma dönmeli, tokatlayan otele gitmeden önce Mahmut Şevket Paşa suikastını anlatmalıydım sana. Dün akşam düşmanlarımızı küçümsemenin bedelini çok ağır ödeyeceğiz diye bitirmiştim yazdıklarımı. Kelimenin tam manasıyla öyle olacaktı ama hiçbirimiz farkında değildik. Saldırı haberi geldiğinde Pembe Konak'taki küçük salonda oturuyorduk. İttihat ve Terakki'nin merkezi umumisinde. Baba Ali baskınından sonra kurulması elzem olan bir teşkilat hakkında konuşuyordu Talat Bey. Hayır, cemiyetin yerini alacak bir teşekkül değil. Vatan toprağının olduğu her yerde, hatta ecnebi ülkelerde de faaliyet gösterecek bir teşkilat üzerine sohbet ediyorduk. Vatanın hem kılıcı hem kalkanı olacak bir teşkilattan. Son 5 yıldır bizim gibi hem asker hem sivil fedailerin Trablusgarp'ta ve Balkanlar'da harp ederek meydana getirdiğimiz ama bir türlü adı zikredilmeyen teşkilattan. Şu kısacık tarihi bile şanla, kahramanlıklarla dolu bu teşekkülü artık kanuni hale getirmek lazım diyordu Talat Bey. Zira artık çok daha mühim vazifeleri sırtlamak, çok daha büyük tehlikeleri göğüslemek zorundasınız. İşte tam bu konuşmayı yaparken geldi suikast haberi. Mahmut Şevket Paşa'yı vurdular. Destursuzca açtığı kapının aralığından çarpılmış bir suratla bakan Cevdet Hulusi heyecanla tekrarladı. Mahmut Şevket Paşa'yı vurdular. Beyazıt'ta herkesin gözü önünde vurdular paşayı. Duyduğum anda şaşkınlıktan çok bir pişmanlık, derin bir suçluluk duygusu yükselmişti içimde. Bunun olacağını nasıl tahmin edememiştik? Fuat'la göz göze geldik. Aynı hisler içindeydi. Üzüntüyle başını sallıyordu. Evet, küçümsediğimiz o şer şebekesinin reisi Çerkez Kazım hepimizi atlatmıştı. İlk toparlanan Kara Kemal oldu. Öldü mü diye sordu ayağa kalkarak. Şevket Paşa öldü mü? Bilmiyorum diye yutkundu Cevdet Hulusi. Araba delik deşik olmuştu. Paşa koltuğa düşmüş, öylece kıpırtısız yatıyordu. Her yerde kan vardı, çok kan. Arabanın içi kıpkırmızıydı. Yaver İbrahim Bey, evet, o da vurulmuştu. Paşa ile birlikte üst üste yığılmışlardı. Peki başka kimse yok muymuş yanında diye isyan etti Talat Bey. Koca sadrazam bir tek yaverle mi çıkıyormuş sokağa? Sanki olanların müsebbibi kendisiymiş gibi boynunu büktü Cevdet Hulusi. Baş yaver Eşref de oradaymış. Koruması, şoförü filan da varmış galiba. Ben aklımı toparlayamıyorum ki. Tek değilmiş, artık kaç kişilerse işte. Zaten tesadüf sonucu gördüm vukuatı. Kapalı çarşıdaydım. Silah seslerini duyunca çıktım caddeye. O kadar çok mermi yakıldı ki. Neyse işte, arabanın yanına gittiğimde katiller çoktan kaçmıştı. Zavallı Eşref Bey elinde tabancası çaresizce dolanıyordu ortalıkta. Yapacak bir şey kalmadığını anlayınca Harbiye Nezaretine çektirdi arabayı. Asıl havadis Harbiye Nezaretinde. Olayın aslını öğrenmekten çok paşanın yanında olmak için son bir umutla Beyazıt'a koşturduk. Ama Harbiye Nezaretinin tarihi binasına ulaştığımızda kötü haberi alacaktık. Son 5 yılın belki de en kudretli adamı olan Mahmut Şevket Paşa ölmüştü. Derin bir üzüntüyle açıklamıştı Cemal Bey. Maalesef paşayı kaybettik. Çok değil, daha 4 ay önce Baba Ali'nin merdivenlerinde tırmanan o gururlu asker artık yoktu. Harbiye Nezaretindeki dairesinde bir yatağa uzatmışlardı onu. Yüzü kireç gibi beyazlaşmış, sakalları adeta dikleşmişti. İnce uzun bedenindeki yara yerleri hala kanıyordu. Vücuduna saplanan 5 kurşundan bahsediyordu Doktor Lambeki. Bunlardan en beteri sağ kulağın üzerinden girip sol kulağından çıkan kurşunun sebep olduğu yaraydı. Suikast sırasında otomobilde bulunan Yüzbaşı Eşref, ilk yara buydu diye söylendi nemli gözlerini paşadan ayırmadan. Adamlar çok ustaydı, çok sakinlerdi. Şansları da yaver gitti. O cenaze töreni olmasaydı otomobil yavaşlamayacaktı. Kafası karışan Kara Kemal sormadan edemedi. Nasıl yani? Paşayı vurmak için sahte bir cenaze töreni mi düzenlemişler? Yok Kemal Bey diye düzeltti Eşref. Cenaze töreni gerçekti. Katillerin şansı işte. Tabutla birlikte yürüyen kalabalık önümüze çıkınca durmak zorunda kaldık. Nereden bilelim adamların orada pusu kurduğunu? Meğerse paşanın yolunu gözlerlermiş. Demek ki daha önceden tatbikat yapmışlar. Mahmut Şevket Paşa'nın nezaretten her gün saat 11'de ayrıldığını, Baba Ali'ye gittiğini öğrenmişler. Otomobilinin kullandığı güzergahı ezber etmişler. Belki 1-2 gün önce de suikasta teşebbüs etmiş ama muvaffak olamamışlardı. Bizim de boş yanımıza geldi. Fark edemedik pusuyu işte. Kopuk kopuk anlattığı için tam olarak anlayamıyorduk. Talat Bey birkaç adım öne çıkarak Eşref Bey'in koluna girdi. Gelin buradan çıkalım. Biz de onları takip ettik. Yandaki çalışma odasına geçince Talat Bey masanın önündeki boş iskemlelerden birini gösterdi. Oturun Eşref Bey. Bakışlarını bize çevirdi. Buyurun arkadaşlar, sizler de şöyle geçin. Herkes boş bulduğu yerlere otururken kendisi de masanın arkasına, bir zamanlar Mahmut Şevket Paşa'ya ait olan iskemleye yerleşti. Sadece Cemal Bey ayakta kalmıştı. Sanki payitaht böyle bir tehlike altındayken iskemleye rahatça yayılmayı kendine yediremiyor gibiydi. ''Neden oturmuyorsun?'' dercesine bir bakış attı büyük efendi. Sağ elini usulca kaldırarak ''Ben böyle iyiyim'' dedi İstanbul muhafızı. Üstelemedi Talat Bey, bakışlarını yüzbaşıya dikti yeniden. ''Eşref Bey, biliyorum korkunç bir olay yaşadınız. Biliyorum Mahmut Şevket Paşa'yı da çok severdiniz. Ama siz bir askersiniz, lütfen metin olunuz. Lütfen hislerinizi bir yana koyup o otomobilde neler olduğunu bize anlatınız.'' Sakin ama kendinden emin bir sesle konuşuyordu. ''Emredersiniz efendim'' diyerek toparlandı yüzbaşı ama hemen söze başlayamadı. ''Şöyle oldu efendim, biz otomobildeydik işte. Her zamanki kadro paşa ile birlikte 6 kişi. Beyazıt meydanından yeni çıkmıştık. İşte o vakit bir cenaze alayı beliriverdi önümüzde. Durduk haliyle. Etrafta da ne anormal bir vaziyet vardı ne de şüpheli bir şahıs. Cenaze alayı geçerken ardı ardına 2 el silah atıldı kulağımızın dibinde. Daha ne oluyor demeye kalmadan paşa kucağıma yıkılıverdi. Başımı otomobilin arkasına çevirince elinde silahla at hırsızı suratlı bir herif gördüm. Silahımı çekip otomobilden dışarı fırladım. Keşke fırlamasaymışım. Keşke paşanın yanında kalsaymışım. Yüzbaşının gözleri dolmuştu. Neredeyse hüngür hüngür ağlayacaktı. Lütfen, lütfen yüzbaşım diye sert bir sesle ikaz etti Talat Bey. Yas tutmak için çok vaktimiz olacak. Şimdi aklı selim olmak lazım. Evet, neden keşke paşanın yanında kalsaymışım dediniz? Çünkü efendim ben katilin peşinden koştururken meğer bu cinayet şebekesinin öteki canileri fırsat kollarlarmış. Evet, ilk atışı yapan katil olay yerinde yalnız değilmiş. Benim uzaklaştığımı görür görmez başka bir cani yaklaşmış otomobile. Silahını çektiği gibi hala olayın şaşkınlığını üzerinden atamayan Yaver İbrahim Bey'i vurmuş. Sonra da kalan kurşunları paşanın üzerine boşaltmış. Vahşet bununla da kalmamış. Bu kanlı çetenin öteki üyeleri de silahlarını çekip arabayı taramışlar. 20'nin üzerinde kurşun isabet etmiş otomobile. Ben ilk kurşun atan katili yakalamayıp geri döndüğümde ne yazık ki hepsi kaçmıştı. Hemen otomobilin içine daldım. Baktım Mahmut Şevket Paşa hala soluk alıyor. Sevindim. Belki kurtarırız umuduyla otomobili derhal buraya getirttim. Fakat gördüğünüz gibi. Artık kendini tutamayan yüzbaşı gözyaşlarına boğulmuştu. ''Çerkez Kazım'' diye mırıldandı Cemal Bey. ''O alçağı tutuklamalıydık. Belki de hiç tutuklamadan kafasına bir kurşun sıkmalıydık.'' Suikast haberini aldığım ilk andan beri kafamda dolanan soruyu dile getirdim. ''İyi de Cemal Bey, o namert herif Romanya'da değil miydi?'' Çaresizlik için ellerini yana açtı. ''Biz de öyle biliyorduk. Demek ki dönmüş. Ama canına kıydı o mübarek adamın hatırası önünde Allah'a yemin ederim ki döndüğüne döneceğine 1000 pişman edeceğim onu.'' ''Devlet öfke duymaz Cemal Bey,'' dedi büyük efendi oturduğu yerden kalkarak. ''Ama icap eden her neyse yapılacak tabii. Fakat hepsinden önemlisi derhal yeni bir sadrazam bulmamız lüzum eder. Böylesi nazik bir dönemde Baba Ali başsız kalmamalı.'' Sanki sözleri bitmiş gibi kapıya yöneldi fakat birkaç adım attıktan sonra durdu, döndü Cemal Bey'e baktı. ''İstanbul muhafızı olarak siz benden daha iyi bilirsiniz ama paşanın vurulması eğer bir komplonun başlama işareti ise başka cinayetler de olacaktır. Katilleri bulmak kadar liderleri korumak da önemli. Cemiyette ve hükümette mühim şahısların korumalarını arttırmak yerinde bir davranış olur.'' Hiç yadırgamadı Cemal Bey bu yüksek perdeden konuşmayı. ''Hiç merak etmeyin. Gerekli emniyetin alınması için derhal harekete geçeceğiz. Katiller muratlarına hiçbir zaman erişemeyecekler.'' Çerkez Kazım'ın çetesiyle mücadele eden herkes gibi Cemal Bey de olaydan kendini sorumlu tutuyordu. Mahmut Şevket Paşa'nın katillerini bulup cezalandırmak sadece bir devlet vazifesi değil, aynı zamanda vicdanımızı rahatlatmanın da tek yoluydu. O dakikadan itibaren payitahtta bir katil avı başlatıldı. Askerde, poliste, tüm kolluk kuvvetlerinde izinler kaldırıldı. Dersaadet sokak sokak, bina bina, ev ev aranmaya başlandı. Sadece Çerkezki ağzımla bağlantılı şahıslar değil, şüphelendiğimiz her kim varsa gözaltına alındı, sert bir sorgulamaya tabi tutularak karşımızdaki şebekenin bütün hücrelerine ulaşılmaya çalışıldı. İlk güzel haber öğleden sonra geldi. Katillerden Topal Tevfik namıyla maruf tetikçi, ki bu şahıs paşanın yaralı bedenine ikinci kez ateş eden ve Yaver İbrahim Bey'i vuran caninin ta kendisiydi, Beyazıt civarında bir handa ele geçirilmişti. Herhangi bir siyasi şuura sahip olmayan bu serseri, bizzat benim de katıldığım sorgunun başlangıcında daha Fuad'ın ilk tokatını yer yemez başladı bülbül gibi şakımaya. Verdiği malumatın hepsi gerçekti. Çete mensuplarını tek tek yakalamaya başladık. Her birinin bıyığına bir yiğit asılacak kadar heybetli olan bu serden geçtiler. Sopayı görünce aşağılık bir sokak köpeği gibi yalvarmaya koyuldular karşımızda. Biz bu kanlı komploya katılanları tek tek derdest ederken cemiyette Mahmut Şevket Paşa'ya şanına yaraşır bir cenaze töreni düzenledi. Mahşeri bir kalabalık vardı ertesi günkü yürüyüşte. Milletin bir askere bu kadar çok üzüldüğünü ilk kez o törende görmüştüm. Belki de Mahmut Şevket Paşa'nın meşrutiyetçi olmasına rağmen her zaman İttihatçılar da arasına mesafe koymasından ileri geliyordu bu sevgi. Bütün milleti birleştiren o mahşeri kalabalığı görüp ahalinin hislerine şahit olduktan sonra katilleri bulma azmimiz daha da kuvvetlendi. Gece gündüz uyumadan her bir delili, her bir ipucunu sonuna kadar takip ediyorduk. Nitekim bu cansiperane çalışma çok geçmeden neticelerini vermeye başladı. Yakaladığımız zanlılardan Hakkı adındaki biri bu ihanet şebekesinin ikamet ettiği Pire Mehmet sokağındaki eve kadar götürdü bizi. Beyoğlu'ndaki bu evi derhal gözetim altına aldık. Fakat kiralayan şahıs İngiliz tebaasından olduğu için baskın yapamıyorduk. Meseleyle ilgili İngilizlerle resmi irtibat kurulmasına, vaziyetin ciddiyeti anlatılmasına rağmen sefaret işi yokuşa sürüyor, bir türlü gereken müsaadeyi vermiyordu. Kendi öz vatanımızda kendi sadrazamımıza kurşun sıkan katillerle mücadele etmek için bile yabancıların rızasına muhtaç olmanın ezikliğini daha o zaman hissetmiştim içimde. Aynı asabiyet içinde olan Cemal Bey bu rezilliğe daha fazla katlanamayıp yeter artık ne olacaksa olsun diyerek baskın emrini verdi. Pire Mehmet sokağında tertibatımızı alarak malum evin kapısını kırıp içeriye daldık. Asker, polis ve sivillerden oluşan son derece tecrübeli bir ekiptik. Ama kapıdan adımımızı atar atmaz evin her köşesinden üzerimize kurşun yağmaya başladı. Fuat'la ben girişteki büyük dolabın arkasına atarak kurtardık kendimizi. Fakat bizden bir adım önde bulunan Yüzbaşı Hilmi Bey ne yazık ki karnından vuruldu. Elbette biz de silahla karşılık verdik. Fakat onlar daha iyi mevzilenmişlerdi. Saatlerce süren çatışmanın neticesinde polis müdürlerinden Samuel Bey ile Levi Bey de yaralandı. Çerkez Kazım ve abeneleri kararlıydı. Gerekirse ölecek ama teslim olmayacaklardı. Mevzilendiğimiz mobilyaların duvarların arkasına sinmiş, elimiz tetikte öylece kalmıştık. Ne bir adım ilerleyebiliyor ne de başımızı çıkartabiliyorduk. Arada bir tetiğe basıyor ama Allah biliyor ya, nereye ateş ettiğimizi görmüyorduk. Etrafları sarılmıştı, kurtulmaları mümkün değildi. Ama hepsi cesur, hepsi de iyi silahşör olan bu adamları ele geçirmek hiç de kolay değildi. Olan biteni yakından takip eden Cemal Bey'in aklına başka bir fikir gelmişti. Çerkez Kazım'ın eski silah arkadaşları olan Kuşçubaşı Eşref, Mümtaz, Yakup Cemil ve Hacı Sami'yi eve getirmek. Bu eski kulağı kesikler gelince biz de yerimizi Yakup Cemil ile Hacı Sami'ye bıraktık. Ama Yakup Cemil'in içeridekileri kendini tanıtıp "Tabancalarınızı bırakın, bu işi tatlılıkla halledelim" diye bağırınca Çerkez Kazım ve adamları yine asılmışlardı tetiklere. Zıvanadan çıkan Yakup Cemil de "Ulan gavatlar, niye ateş ediyorsunuz?" diyerek silahla karşılık vermişti çeteye. Ama nafile, onlarca fişek boşa yakılmış, mahalleyi saran keskin barut kokusundan başka bir netice elde edilememişti. Çerkez Kazım ve avanelerinin Yakup Cemil'le dalaşmalarını fırsat bilen Kuşçubaşı Eşref ile Mümtaz çatıya tırmanmışlardı. Biz de onlara yardıma gelmiştik. İtfaiyenin marifetiyle açılan bir delikten seslenen Mümtaz evdekilere kendini tanıtınca "Mümtaz sen misin?" diye karşılık verdi Çerkez Kazım. "Ne işin var burada, ne istiyorsun?" Umutlanan Mümtaz tatlı bir sesle sürdürdü konuşmayı. Kötü bir niyetim yok. Kan dökülmesin istiyoruz. Yanımda da Eşref de var. Kuşçubaşı Eşref. Buradan kurtulmanız mümkün değil. Gelin teslim olun. Kısa bir sükunetin ardından yeniden sesi duyuldu Kazım'ın. Silahlarımızı bırakınca bize eziyet ederler. Bin bir türlü hakaretle bizi el aleme kepaze ederler. Öyle bir şey olmayacak Kazım diyerek Kuşçubaşı Eşref de katıldı bu gergin sohbete. Kimse size hakaret etmeyecek. Sana namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum. Silahlarınızı bırakırsanız kimse kılınıza dokunmayacak. Adil olarak yargılanacaksınız. Bu kez sessizlik uzun sürdü. Tamam diyen Kazım'ın gür haykırışı duyuldu sonra. Tamam, sizin sözünüze itimat edip teslim oluyoruz. Nitekim biraz sonra da silahlarını bırakıp teker teker çıktılar Pire Mehmet sokağındaki o meşhum evin kapısından. Böylece çetenin bütün tetikçilerini ele geçirmiştik. Elbette Kuşçubaşı Eşref'in sözüne halel getirmedik. Mahmut Şevket Paşa'nın katillerini aşağılamadan, tahkir etmeden teslim ettik adliyeye. Ama olayda kimin parmağı varsa hepsinden de hesap sormaktan çekinmedik. Ancak bu komploya adı karışan iki kişi vardı ki onlarla uğraşmak hakikaten cesaret istiyordu. Biri Abdülmecid'in öz torunu, damat Mahmut Celaleddin Paşa'nın oğlu Prens Sabahattin'di. Gerçi bu vakada Çerkez Kazım'dan uzak durmuştu ama fırsatını bulsa hepimizi bir kaşık suda boğardı. İkinci şahıs ise Sultan Abdülmecid'in torunu, Münire Sultan ile evli olan damat Salih Paşa'ydı ki bu şer çetesine para yardımı yaptığı hepimizce malumdu. Fakat arkalarına sarayı almış bu iki şahıstan hesap sormak öyle kolay iş değildi. Lakin İttihat ve Terakki de artık rüştünü ispat etmek istiyor, herkese şu mesajı vermek istiyordu. Bu ülkede iktidar artık cemiyettir. Bize karşı isyan eden, komplo hazırlayan, tuzak kuran, cinayet işleyen kim olursa olsun en ağır cezaya çarptırılacaktır. İşte bu sebepten kararlı davranıldı. Divan-ı Harp aralarında damat Salih Paşa ve Çerkez Kazım'ın da bulunduğu, 12 sanığı ölüme mahkum ederken, aralarında Prens Sabahattin'in de bulunduğu firari 11 şahsı da gıyaben idam cezasına çarptırdı. Fransız hükümetinin sarayın hatta bizzat Sultan Reşad'ın muhalefetine rağmen ibret-i alem için bu 12 kişi Mahmut Şevket Paşa'nın öldürüldüğü Beyazıt Meydanı'na kurulan dar ağaçlarında idam edildi. 34. ayrımın sonu. Sayfa 368.